Metin, nasılsın?
Yo, iki sınavdan çıktım Atakan
Yorgunsun diyebilir miyiz?
Pert'im. Pert'im.
Yani yorgunsun da yetmiyor seni şu anda tasvir etmeye galiba.
Yani gözlerimin altı mosmor. Yani
Görüyorum.
gerçekten
Görüyorum.
mosmor. Ha, doğru, evet, bugün kamera açık kaydediyoruz. Yani enerji hiç, Monster sponsorluğunda iki sınav atlattım. Gerçekten burada
Gerçekten
Monster
o kadar işe yarıyor mu Monster ya?
bana kahveden çok daha fazla etki ediyor. Düş Diyarı Meddahları, Dream Ramp Storytellers'a teşekkür ediyorum ben. Ya, baklayı çıkarayım mı ağzımdan?
Evet, çıkar. Haydi bakalım.
Podcast dinleyenlere çıksın. İlk, yani şeyle beraber, aslında D12 Masada da ile beraber iki planımız başlamış oldu. Birincisi, D12 Masada'ya GM'lerimiz, 5E GM'lerimiz, onlara hediye edilen kitaplarla Sivil Land oynatmaya başladılar.
Evet.
Ve bakalım, hani artık Sivil Land'ın birinin, yani özellikle hani açar mısınız diye bir teşvikle şey yapıyorum hani orada. Ve artık D12 Masada da Sivil Land oynanıyor.
Ya Sivil
Bir de
Land'ın tabii şöyle bir durumu var. Şey yapmamışlardı. Çok yakın zamana kadar Türkiye'de bilinirliklerini genişletmek için bir şey yapmamışlardı. Sadece yurt dışını hedefliyorlardı. Biraz buna vesile oluyoruz gibi.
evet.
Türkiye'de de
Tam
Sivil
olarak amaç
Land bilinsin.
o.
Tam olarak amaç bu.
Ve ikinci projede şu, daha ya şu lanet olsun sınavlar yüzünden ben yapamıyorum ama belki hayırlısı oldu gerçekten. Sınavlar, proje derken. Ekibimizden sevgili Sayın DM Ege Kırlıoğlu, Sivil Land'ın D12 maceralarıyla beraber yazacağı ilk işbirlik macerayı
Evet.
yazıyor. Yul macerası, yani Nordik yılbaşı macerası. Bir level'dan başlayıp sizi 3 level'a kadar götürmesi planlanan bir kısa macera. Küçük bir modül. Bedava yayınlanacak. Şu anda Ege Kırlıoğlu yetiştirmek için kendisinden elinden geleni yapıyor. Buradan ona da sevgiler yolluyoruz. Hikayenin iskeletini de hani benle de paylaşıyor. Yani benden de fikir alıyor. Feedback, ne demek isterseniz. Hani yazar o da. Ve çok güzel bir fikir var. Çok ilginç bir macera olacak ve bakalım. İlk D12 maceranın böyle bir şeyle yaptığı iş olacak. Sivil Land hakkında. Bu ilk Sivil Land işi diye vurgulamam özel. İlk de, çünkü devamı da gelecek, planlarımız arasında var ama bu ilki.
Evet ya şey
Bakalım. Bu ani çıktı biraz.
Evet, zaten şeyle bayağı bunu biz ilk buluşmamızda bir konuşup hızlıca fikir aşamasından yapıma geçtik.
Yok yok, bu ondan da sonra geldi. O diğer projeyi diyorsun sen.
Hangisini
Bu
ya?
sen diğer
Ha
mi diyorsun?
okey, bunu
Bu
ben onun bir parçası gibi gördüğüm için bunu.
hayır, bu şey, bu sene yılbaşına internasyonel böyle bir şey çıkmaya karar vermişler ama ellerindeki yazarlar müsait değilmiş. O yüzden bizden istediler.
Evet. Okey. Ya diğeri de buna yakın bir şey ama bunu buradan
Evet, diğeri
çıkarabilirsin.
de buna yakın bir şey. Aynen.
Ben
Onun
bu noktada hani şeyi bir tekrar öne atmak istiyorum. Fibo.
Tam diyeceğim. Onun dışında ama bizim de bir PDF'imiz çıktı. Sayın Alpgüler'in baş yazarlığında, Atakan'ın yardımcı yazarlığı ve Metin Ünivar'ın feedbackleriyle bir PDF çıktı. Kitap diyemiyorum çünkü formatı kitap değil.
Aynen. Ya
Hani
bizim Fibo
kitap.
sunumunu biraz daha düzenleyip daha
Evet.
hani tek başına doküman olarak kullanabilecek hale getirdiğimiz bir PDF.
Fibo'yu izlemeden kullanılır mı? Boşluklar var ama evet, yani şey olarak değil, hani bir kural kitabı değil ama bir GM notları gibi bir şey gerçekten. Yani mesela hani çünkü bazı şeyler sunum olması için anahtar kelimeler halinde yazılmış ya, açıklamasını anlayabilirsin ama aslında açıklamasını, yani bir kural kitabı olsaydı oraya tam yazılması gerekirdi.
Biz şeyden sonra sunumdan sonra bir daha girip birkaç şeyi değiştirdik. Yani eğer sunumu izlediyseniz de bir göz gezdirmek
Ve o doküman güncellenmeye de devam edecektir.
isteyebilirsiniz.
Çünkü içine ekstra bir iki fikir daha var. Yani şöyle bir şey oldu. Açıkçası burada hani Alp'in enerjisi. Bu kanaldaki her şeyde olduğu gibi Alp'in enerjisi Atakan'la benim, Atakan'ın tembelliği ve benim status quo'culuğumu bozuyor. Doğru mu Atakan? Kelime
Doğru.
seçiminde
Yani gerçekten
bir...
Alp'in gazıyla girdik bu işe. Yani yoksa şu ne oluyor biliyor musun? Ben şimdi tek başıma bir şey yapmaya çalışsam biraz 2 satır 3 satır bir şey yazıp salıyorum. Aman çok işliyorum. Şimdi Alp giriyor. Alp girin bir şeyler yapmaya başlayınca ben yandan dahil olup destekleyebiliyorum. Böyle bir güzel
bir de şey var senle bende. Bizim çenemizi tutamamamız
evet,
problemi.
Evet kesinlikle şey falan
yani,
oluyor.
Şey çıkıyor, fikir vermek istiyorsun. O yüzden projeye dahil oluyorsun. Hayır o yanlış diye girmek. Yani evet. Tabii ki yanlış değil özellikle de hani.
Yok ama yani şey olurken siz zaten bir yayında yapmaya başladı ya bunu. Ya yayında yapmaya başlamadı. Yayında ilk kez gösterdi ya zaten bu yaptıklarını. Orada ben şey oldum. Hayır ya Fate böyle bir şey değil kardeşim. Biraz şunu şöyle yapın falan gibi bir atarla dahil oldum. Ki iyi ki dahil olmuşum. Çok da güzel bir büyü sistemi yazdık.
Ben o yayının başında hani benim katkım olarak ben bölgeler zaten artık bölgelerle yapmak istiyordu. Bölgeleri aspect mi falan diye ben bir şeyler attım oraya. Bir de büyü sisteminde bence katkım var. Ya çünkü zaten senin stilin değil hani şey ne denir? Senle konuştuklarımızın üstüne bir şey çıktı. Hani
yani şey oldu işte Fantastic Fate'deki halinin üzerine feedbackleri eklenmiş bir büyü sistemi. Biraz da şöyle bir şey var. Mesela buradaki büyü sistemi biraz güçlü bir büyü sistemi. Hani limitleri az bir büyü sistemi. Dolayısıyla şey gibi. Büyünün çok yaygın olduğu bir yerde kullanmaya daha uygun bir sistemi. Evet.
Ya zaten şey değil mi işte şu 2 artı her değişiklik için artı 2 şeyini sen bana öğrettin. Şeyde D takımı sırasında senden onu tam aldım. Okumuştum da hiç kullanmamıştım. Sonra kıvanç büyü yapmaya çalıştığında Altınşehir'de ben de onu adapte etmiştim. Yani zaten her şeyde olduğu gibi aramızda sekti ve güzel bir şey çıktı ortaya gerçekten.
Yani ben mesela bunu daha generik bir hale sokmak istesem birkaç şeyi hala değiştiririm. Ama LoL için bu, yani daha doğrusu Runeterra evreni için bu doğru sistem gibi.
Evet. Yani ben de şey hani zaten yorum olarak da gelmiş Fibon'un altına. Ayrı o tek başına bir büyü sistemi olarak kurulduğu bir sistem ve biz seninle hani Fate'e yazılmış büyü sistemlerine de baktık.
Evet.
Bunun kadar temiz bir şey bulamadık.
Ya sorun yani. Hep ne biliyor musun? Fate'de zorlukları belirlemek için GM'e belirle demek kolay. Hani GM'e belirlerken neleri düşüneceğini göstermek buradaki asıl sorun. Çünkü ben
onu dillendirmek de bizim için 6 aylık bir süreçti yani ilk Fantastic evet. Fate'den itibaren oynadığımız 3 tane falan Fate oyununuyla evet. Oturmuş
evet.
Bir şey
yani. Kesinlikle yani zaten şey hani o zorluk işte 2 arttıra gidiyorsun daha ne denebilir ama işte hangi etmenleri koyacaksın?
Neyi de 2 arttıracaksın?
Evet.
Bir de alan büyüsünün çözüm şeklin senin daha yani bir fikir gerçekten.
Ya o şey tersine işletmek aslında bu Fate puanı harcatarak çalışıyordu ya Fantastic Fate'de. Fate puanı harcamasın efektini 2 düşürelim gibi. Normalde mesela böyle kurallar yazmayı sevmem ben. Hani şey için zırt pırt bir şey için böyle bir kural yazmak istemem. Ama hani büyü gibi önemli bir sistem için böyle bir kural sanki hani önemli bir yerde ağırlığını taşıyacak bir kuraldı. Onun için sonunda bu adımı attım yani.
Atakan da Fate Priest'liğinden kurtulmuş
Yo,
oldu. Yok
ben sadece şey diyorum. Her spesifik şey için kural yazmayalım. Yani var olan araçları kullanalım istiyorum. Ama hani burada sonunda önemli bir olay olduğuna karar verdim temelde kural yazmak için. Şey mesela büyük bir adımdı bizim için. Normalde büyü zorluğu artarken ortam koşullarından etkileniyor ya. Ama işte diyelim şeyde etkilenecek mi? Böyle alan büyüleri gibi şeylerin defansına da negatif etkisi olacak mı? Olmayacağı karar verdik. Mesela. Zorluğu artacak. Büyü yapmak daha zor. Soğuk hava, ateş topunu soğuk havada atmanın zorluğu daha yüksek ama gene ateş topu aynı etkiyi yapıyor. Mesela.
Yani buradan şey diyorum ben konuyu toplamak adına. Bugün zaten konumuz Fate ama şey ne denir? Runeterra, LOL sevmiyorsanız bile hiç ilginiz yoksa veya sevmiyorsanız bile şeyi bizim son FIBO'da bulabileceğiniz bir sürü şey var. Özellikle de 50. dakikasına falan gidip büyü sistemini dinlemek tüm Fate özellikle işte yani büyülü Fate oynamanıza bir katkı sağlayacak. Yani ben şey demiyorum hani Fantastic Fate'de anlattıklarımızı üstünü çizmedi. Bence.
Yok.
Farklı bir sistem. Ya, daha fazla bir ünün olduğu bir sistem.
Evet, ya iterasyonu var. Bence hani bir şey yaparız. Yani yapmayız da yapılabilir, backport edilebilir buradaki figürler oraya. Hani güncellenebilir Fantastic Fate hali de. Ama bu en tam sistem oldu şu ana kadar yaptığımız. Ki şeylerde de çok ilginç şeyler denedik bence. Standlarda da çok ilginç yeni fikirler denedik bence.
Evet ama zaten standlarla ilk FIBO'dan beri eğleniyoruz.
Evet evet kesinlikle. Zaten FIBO'yu yani, standlarla eğlenmek serisi olarak değiştirebiliriz aslında.
Gerçekten öyle yani. Şeyde hani korkuda çok standlara girmemiş olabiliriz. Çünkü korkuda yani tek bir şeyden bahsetmiyorduk. Hani biz korku janrısından bahsediyorduk. O yüzden orada daha çok Fate ve aspektler ve genel kullanım üzerine konuşmuştuk. Ama kalan tüm FIBO'larda hep standlar üzerinden eğlendik yani.
Evet. Masa da var.
Var.
Var. Doluydu en son galiba, birkaç kişilik yer açılmış.
Hayır, bu sefer tam da olmadı. Hmm. Yani söyle, cumartesi günü kayıtlar çatır çatır geldi gene. 4 saatte mi, 4,5 saatte mi etkinlik kapasitesinin %90'ı doldu. Sonra kaldı öyle.
Biraz şeyden dolayı bu sefer çok hani bileni çağırdığınız masalar vardı ya, ki bence olmadı.
İki tane var.
Yani iki üç tane vardı sanki, şunu bilen gelsin, bunu bilen gelsin diye.
Evet evet, o da zamanla olmaya başlaması gereken bir şey.
Hı-hı, kesinlikle.
Katılıyorum ona.
Yani sürekli...
Hep yeni başlayan etkinliği olamaz.
Evet evet, evet. Yani sürekli şey, en cookie cutter dedikleri, en giriş seviyesi oyunlar dışında biraz da yahu ben Forgotten Realms'i yalayıp yuttum, hadi bir şey oynayalım. Buranın ilginç bir aspektini gösterebilen oyun oynayalım. Ama gelmesi gerekiyor işin.
Evet ve şey... ne denir? Mesela ama bu seferki oyunlar da hani... Tecrübe, istedikleri tecrübe farklı tecrübeler. Yani oyunculuk veya oynanan sistemde değil. Fallout oyunu Fallout bilgisi istedi. Fallout evreni hakkında bilgi istedi. Ve açıkçası çok iyi, yani çok güzel bir şey. Bizim komünitemizden Ali, hı hı, namı diğer geyik, geçen etkinlik sonrası bana geldi ve masa açabilir miyim dedi. Tabii ki hani. Hı hı. Ve kendisi uzun zamandır denemek istediği ama kendi oyun grubunda deneyemediği, doğru anladıysam, 13 Days, hı hı, sistemini deneme kararı aldı. Bunun için de istediği tecrübe, ben de ilk defa deneyeceğim. O yüzden D&D Pathfinder'a hakim insanlar gelsin ki hep beraber deneyelim.
Hı hı.
Gibi bir istekte bulundu. Umarım kayıt olan insanlar, tabii bunu test edemiyoruz, bu şeylere, ön koşullara dikkat etmişlerdir diye umuyorum. Evet. Lütfen arkadaşlar, rotasyon koşullara dikkat edin, sonra etkinlikte sıkılırsınız.
Bu arada
çünkü biz bilemeyiz.
Çok ilginç, daha önce hiç duymadığım şeyler bile vardı şeyde. Mesela bu 13th Age. Duydum galiba.
13th Age ben duymuştum. Çok benden duymuş olman lazım.
Duymuş olabilirim, senden de hiç alıcı göze bakmadığım bir sistem. Yani ne hakkında olduğunu bilmediğim bir sistem. Onun yanı sıra şey, Simbarium. Simbarium.
Onu ben de duymadım. Ya İskender, Masters and the Players'dan İskender zaten işte yani patlatıp duruyor yani. İşte geçen ay Dune açtı. Dune'un sistemini onunla görmüş oldum. İlk, yani üçüncü D12 masada da, bu sezonun ilk D12 masasında da şey açmıştı. Alien RPG açmıştı. Year Zero Engine'ını. Yani
maşallah.
Aynen öyle. Oğuz da hani gene Masters and Players'dan şeyi, Year Zero Engine'dan şey açıyor, ikidir aynı sistemi açıyor. Nordic bir sistem, adını unuttum şu anda.
On Forbidden Lands, Year Zero Engine.
Evet, Forbidden Lands, aynen. O da ilginç bir şey. Yani ve Masters and Players ekibi bu arada Year Zero Engine'ın Nano diye 4 sayfalık mı ne bir hali varmış. Hı-hı. 2 sayfalık mı, 4 sayfalık. Onu çevirip yayınladılar.
Aa.
Onların kanalları, evet, onların kanallarında da ilginç şeyler dönüyor. Ben onların çeviri yaptıkları yayını izledim. Yani çevirinin feedback'ini verdikleri. Genel olarak çok ilginç şeyler dönüyor o tarafta da. Hani şey beni çok mutlu ediyor. D&D odaklı, hani yayıncılara da sevgiler tabii ki de. D&D odaklı olmayan, bizim gibi farklı farklı sistemlere dadanan yeni bir yayın ekibi oluşmaya başlıyor olması.
Şey diyebilir miyiz? Üçüncü dalga şeyler, RPG yayıncıları diyebilir miyiz bu gruba?
Biz üçüncü dalga mıyız?
Bilmiyorum. Değiliz galiba da, yani ruhumuz, aynen, çok... Üçüncü dalga olmasının sebebi şey ya, kahvecilerde de üçüncü dalga kahveci iyi çok şey oldu ya bir ara. Hani specialty coffee meselesi.
Evet de yani neyse, anladım ben seni. Ama benim dedim ya, biz ama hani üçüncü dalga yeni. Biz 3 senedir buradayız.
Doğru, doğru. Ne? Bizim ruhumuz üçüncü dalga.
Ruhumuzun 3 olduğu konusunda hiçbir şikayetim yok Atakan. Evet. Ruhum içim dışım 3 benim. Neyse. Durum o yani. Onların yaptıkları işte hem sistem incelemeleri videolarını böyle genel olarak medya incelemeleri videoları falan da başlıyor. Onları da severek takip ediyorum. Yani Masters and the Players YouTube kanalına da bir bakın. Özellikle de bu YouTube, Twitch falan biliyorsunuz. Şey yaptığı dönemde, ortalığın karıştığı dönemde bir gidip merhaba demek kanallarına çok iyi olur. Sevgiler evet, buradan.
Onların bir gündem konuştukları, şu anda ismini hatırlamadığım neydi? Jurnalci mi? Öyle bir videoları var. Tavsiye ederim o serilerini.
Deyip
ana konumuza giriş yapalım mı?
Yani ana konumuz ne ki zaten? Fate işte, evet. FIBO falan öyle.
Evet, Fate konuşmaya devam edeceğiz. Ya şöyle, Fate'in ilk bakışta çok net bir şekilde yazılmamış, çok biraz etrafında okuma yaptıkça şey yapabildiğin, ne olduğunu anlayabildiğin ve kullanma konusunda sana fikirler verebilen bazı şeyleri var. Biraz ben bunlardan bahsetmek için bir bölüm rica ettim Metin'den. Metin de sonunda kabul etti. FIBO'nun üstüne yapalım.
Sen öyle anlatıyorsun ki sanki bir şey konuşmak istediğinde reddettim şu güne kadar be.
Yani dedim ki Metin'cim yapabilir miyiz lütfen yani bunu dedim. O da yani bakalım Atakan dedi. Yani biliyorsun bu ara çok sıkışığız falan dedi ama sonunda ikna oldu galiba.
Ya hayır, ben şunu dedim arkadaşlar. Bir tek dedim ki Atakan, hani ben çok fazla dersime çalışıp gelemem. Hı-hı. Ders çalışıyor olacağım. Hani açıp Fate System Toolkit'ten falan yan kural bakmamı istiyorsan bakamam. Hı-hı. Ama okey sen bu durumda. Hani şey ne denir? Yapalım. Ha, dedim.
Aynen.
Yapıyoruz.
Yapıyoruz. Doğru. Benim de aradığımı fark etmiş olacak ki bana hemen.
Gördüm yanında Atakan typing çıktı. Tag'i arıyordun değil
evet,
mi?
Evet, tag'i arıyordum gerçekten. Bulamadım bir de biliyor musun?
Fark ettim, o yüzden gittim.
Neyse, ya şöyle bir durum var Fate'de. Hadi onlardan bahsedelim. Fate'in ana getirdiği şey aspektler oyun dünyasına. Yoksa skill sistemiymiş. Yok böyle bir currency'miz var. Bu currency ile bazı hareketleri güçlü yapıyoruzmuş. Bunlar çok önemli kısmı değil. Aspektler. Aspektler evet. Sözel olarak tanımlanmış. Yani kesinlikle mekanik olarak ne yaptığının oyunun hiç karışmıyor aspektlerin. Tamamen oynayanların hayal gücüne ve hayal güçleri içerisindeki kuralları bırakıyor. Ve şey olarak sözü nasıl söyleyeyim? Hayal gücü gıdıklayan ifadeler olarak yazılmış durum belirten şeyler aspektler. Ama şöyle bir şeyleri var aspektlerin. Aynı zamanda şeyleri de belirtiyor. Ortamların niteliklerini de belirtiyor. Bazı olayları da belirtiyor. Dünya üzerinde oynanan güçleri de belirtiyor. Ve bunları ilk anlatıldığı şekliyle kullanmak için diyoruz ki benim yaptığım hareket bu aspekte uygundur. Ben bu aspektten güç alarak benim yaptığım harekete bir şey fayda sağlayabilirim. Buyurun Fate puanım, GM'im. Sana Fate puanı veriyorum. Artı 2 veya zarımı tekrar atacağım.
En temelde gerçekten sadece bu yanını kullanıyoruz aspektlerin. Yani artı şey var, hani denk geldiklerinde artı alabildiğimiz özellikler. Ve bu hani şeyde de hatırlıyor musun? Çok yan bir şey olacak aslında. Keşke daha çok kullandığımız bir sistemde örnek versem de. Hı. Mesela Warning'de de hiçbir işe yaramayan sıfatlar alıyorsun. Hı. Tek şeyleri oyunda denk geldiğime artı almak için kullanabiliyorsun. Birazcık aspektleri sadece onun gibi kullanmak Fate'e yeni başlayanın yaptığı bir şey.
Bir de şeyde de vardı. Neydi? 12 Candles mıydı?
10 Candles.
10 Candles. İki mum fazladan koymuşum. 10 Candles'da da hani niteliklerini tek kullanımlık atıyorsun ve gidiyor ya. Biraz orada da ona da benzettim biraz. Ama aslında bir yandan şey içinde. Fate'de bu içinde oynanan setting'in niteliklerini şey yapmak için de kullanıyorsun bu aspektleri. Kontrol etmek için de kullanıyorsun. Yani ne diyorum? Mesela biz uzay setting'i oynuyoruz. Uzayda ışıktan hızlı gitme var mı yok mu? Bu bir aspekt aslında. Yani her seferinde bunu tek tek yazmıyoruz. İşte şey olmuyor mesela, bunu masada bir kere konuşuyoruz. Var mı ışıktan hızlı gitmek? Var. Tamam, ama aspekt olarak yani, bile yazmıyoruz bunu.
Setting'in kuralları, konuşulmuş kuralları, hı, setting'in sınırları aslında bir aspekt gerçekten. Ve sadece bunlar da değil yani. aslında bir fizik motoru gibi bir şey aspektler. Her şey aspekt yani. Önümde bir masa var, aslında bir aspekt. Benim masamın önümde bir masa olduğu var olan bir gerçek. Metin'in önünde masa var aspekti var. Ve bunları kullanabiliyorsunuz aslında. Yani önümdeki, yani bunu şöyle olarak düşün. Önümdeki masanın bana avantaj sağlayacağı durumda zaten fake puanımı harcayıp o masadan artı 2 de alabilirim. Hani ama sadece bu da değil. Yani o masayı var eden şey aslında konuşulmamış bir aspekt orada.
Ya orada şöyle bir şey var. Hani sahne sahne oynarken aspektler sadece sen onları oraya getirirsen var gibi bir şeyi var aslında. Bir eğilimi var aslında Fate'in.
Yani dillendirmediğin oraya... sürece aspekt olarak kullanmıyorsun onu ama aynen. Olabilirler yani.
Aynen. Yani mesela şey, ben bir toplantı odası tasvir ettim. Sen o zaman ben masaların arkasına saklanıp siper alıyorum diye bir avantaj yaratacaksın. Bu şey yapıyor otomatik olarak, masaların arkasına masaları mesela sahnede var ediyor birden. Ve senin onlara saklandığın konusunda bir aspekt yaratıyor. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Başka bir durum. Aspektler her zaman gerçektir. Şimdi ne demek bu? Şöyle bir sorun var. Özellikle karakter aspektlerinde. Karakter aspektleri genelde süperlatif şeyler. Yani ben falancada en iyisiyim gibi şeyler yazmaya çok okeyler. Veya işte asla korkmaz gibi şeyler yazmaya çok okeyler. Ama karakter aspektleriyle durum aspektleri bu konuda biraz ayrışıyor. Çünkü durum aspektlerinde sen yıkılmaz bir bina yazdıysan o bina gerçekten yıkılmaz olabilir. Ya süpernatürel olarak ya da gerçekten çok büyük mühendislikle yıkılmayan bir bina olmuş olabilir. Ama karakter olarak ayakta ölen adam yazdıysan
öyle düşmeyeceğin anlamına gelmiyor.
Aynen. Bunu çok net vermiyor bence Fate mesela. Şey konularında, karakter yönergelerinde satır aralarını okursan şey yapıyorsun, alıyorsun bunu. Ama şey yaptığında almıyorsun. Hani karakter yaratırken, aspekt konuşurken bu çok kolay akıldan çıkan bir şey. Ki bence şey zaten, hani bu karakter aspektlerinin %100 doğrular değil de belki %80 doğrular olduğu kabulüyle oynamak çok okey sanki. Hani en iyi silahçı olduğunu söylüyor.
Aynen olmasındansa. Filmlerde de narratiflerde de öyledir ya zaten. Dünyanın en iyi silahşörü diyen bir adam büyük bir ihtimalle hikaye boyunca, narratif boyunca bu aspektin challenge'landığı, sorgulandığı bir oyunu oynuyordur. Hikaye geçiyordur. Gerçekten en iyisi mi acaba? Ve film kitapsa ve ana karakterse gerçekten en iyisi en azından şimdilik olduğu çıkar sonuç olarak.
Şimdi bununla beraber aspektler her zaman doğrudurun bir uzantısı da aspektlerin bazı şeylerin yapılmasını engellemesi. Ki bu hani permission aspekti olarak geçiyor bazen, hani bir şeyi yapmana izin veren aspektler. Ve aslında mesela bu fibolarımızı da izlerken bunları çok kullandığımızı göreceksiniz. Bir şeyin, bir aspektin sana bir şey yapmaya izin vermesi gibi bir durum söz konusu.
Aksi mesela, halde yapamadığın durumlar hatta yani.
Aynen, yani mesela büyücüsün sen, onun için büyüyle saldırabiliyorsun.
Daha güzel bir örnek vereyim Atakan gene fibolarımızdan. Sen ateş bükücüsün şimdi, hani farklı farklı olduğu bir şey. Hani sen Avatar evreninde yaşayan biri olarak non-bender de olabilirsin. Hatta default'ta bükücü değilsin. Hangi bükücü olduğunu söylemen gerekiyor ve orada konuşulmamış bir kural daha var. Avatar değilsen iki farklı aspektle iki farklı şey türünü de alamıyorsun. Element türünü de alamıyorsun. Evet. Yani bu tam bir permission aspect yani gerçekten.
Evet evet. Ya ben şey olduğum için, ateş bükücü olduğum için şu anda ateş atabiliyorum. Çok temiz. Ama mesela hani çok net gene konuşulması zor olan konulardan bir tanesi. Mesela ben ateşle saldırabilirken bunu spesifik olarak ateşle ilgili bir skill'le yapmama gerek yok. Atıcılıkla veya yakın dövüşle de ateşle saldırabilirim. Yani herhangi bir skill'imin kullanışını da farklı şekillerde açabiliyor benim aspektlerim. Mesela şey olabilir. Belki ben çok kötü bir yara almışımdır. Ve işte çok kötü yara aldığım için konuşmadan korkutabilirim insanları. Normalde çünkü mesela kışkırtma skillini biz konuşarak, hani bir iletişimle yapıldığını varsayıyoruz. Belki ben diyeceğim ki yok, benim yüzümde çok, hani iğrenç bir yara var. Ben onu aşırı bir şekilde gösterip bir yandan da silahıma el ediyorum. O korkar. Yapmak için bile bir, hani daha basit bir şekilde izin verebilir bu aspektler. Bunun dışında başka bir konu, aspektlerin bazı şeyleri yapmanı engellemesi olabilir. Bu da şu gibi bir örnek. Mesela bayağı bir şey var, bir kamp alanı var. Kamp alanında etrafına odun kazıklar çakmışlar ve bayağı korunaklı bir pozisyon oluşturmuşlar. Şey diyebilirsin, siper arkasındaki adama saldıramazsın. Bunun için ne yapman gerekiyor? İşte biz bu alana saldırmak istiyoruz ve siperin arkasında bir nöbetçi var. Bu siperi geçebilmek için ya siperin varlığını kaldırmamız gerekiyor ortadan, ya da etkisini azaltan, kaldıran bir aspekt bulmamız gerekiyor. İşte ben yandaki ağaca tırmanıyorum. Böyle evet. Ağaca tırmandığı gibi bir aspekt çıkaracağım.
Tam onu diyecektim yani. Aspekt yaratmak derken yani hani şey değil. Yoktan var etmek değil. Yani aslında işte bunları böyle bu kadar aspekt, Fate ile ilgili hep söylediğim şey, çok abstrakt düşünceye kapılıp olayı komplikeleştirmemek de lazım bazen. Yani ben uçuyorum, siper beni etkilemesin diye uçuyorum, yüksekten ok atacağım. Bilmem, hem uçabilen hem ok atan bir karakterim. Önemli evet. değil. Yani bunları yapmak bile aslında hani işte ben artık I have the high ground aspektine sahip oluyorsun orada.
Evet. Evet. Hani, ya ama daha abstrakt bir şey de olabilir. Şey falan diyebiliriz mesela. Ya bunlar kesin nöbet değiştiriyorlardır. Hani tam nöbet değiştirmek için dikkati dağıldığında ben işte şeyin üstünden, siperin üstünden atlayıp yakından saldıracağım. Bunun için ne yapmam lazım? Araştırma zarı atmam lazım. Veya farkındalık zarı atmam lazım.
Veya artık gizlilik atman lazım.
Veya gizlilik at. Yani buradaki bu engeli geçmenin farklı yolları olabilir. Ama buradaki engeli geçmenin farklı karakter aspekt yolları da olabilir. Yani mesela karakter aspekti yazmak zaten zor bir şey. Ama bunu bir adım ileriye taşımak için şeye de dikkat etmeniz güzel olabilir. Eğer karakteriniz gerçekten batıdaki en iyi nişancıysa belki siper'e rağmen saldırıyor olabilir.
Yani bu GM'le pazarlık kısmı için.
Evet, pazarlık kısmı ama işte şey olmasın yani, pazarlık olsun bu.
Evet.
Yani bunu şey yapmayın.
Unutmayın.
GM burada siper var, saldıramazsınız dediği için sizin karakterlerin aspektlerinizi işin içine getirmekten şey yapmayın, geri durmayın.
Aynen, Atakan'ın ilk başta dediği gibi sonuçta aspekt denilecek şey ya o aspekti kaldırmak ya da bir aspekt bulmak. Bu evet. Aspekt yeni yaratmak zorunda olduğunuz bir şey değil. Karakter kağıdınızın üstündekini de bulup kullanabilirsiniz.
Evet, yani eğer şeyse hani iş çok sizin oyununuzda olmaması gereken bir yere geliyorsa yok artık deyip işin içerisinden çıkabiliyorsunuz zaten.
Ya da mesela bir büyülü bir crossbow'um var.
Hı hı.
Ve bu arbalet şey, bu arbaletin okları ethereal ok, duvarlardan geçebiliyor. Böyle bir aspekti var bu şeyin, crossbow'un.
Belki de. Aynen.
Ve mesela bu direkt hani çözüm, hani karakterden bulmak dedin ya mesela en iyi nişancı. Hani pazarlık bile gerektirmeyecek bir şey de bulabilirsiniz karakter kağıdınız üstünde. Hani itemınızda ya da kendi karakterinizin üstünde yani gibi.
Özellikle şimdi şeylerden, bu büyü sistemlerinden, büyülerden çok bahsettik yakın zamanda, bu Fibo'dan, daha önce Fantastic Fate. Çünkü gerçekten Fate'e bir büyü sistemi oturtmak bizim için, hani bizim oynamayı sevdiğimiz oyunları oynamamız için gerekli bir şeydi. Onun için şeyleri falan da hani büyü yaratırken ben bu büyüyü nasıl kullanırım? Çünkü şeyde şey yok ya, hazır yazılı büyü yok, sen yaratıyorsun ya. Yani böyle bir durumda şey çok basit. Direkt adama büyü atmak çok basit bir çözüm. İşte tamam, ben büyü atıyorum, benim büyüm etrafından dolanıyor, belki zorluğunu arttırırcam. Hani, çok basit bir çözüm. Ama şey gibi durumlar da söz konusu olabilir. Mesela ben şey yapabiliyorum. Objeleri hareket ettirebilen bir büyücüyüm ve siperi hareket ettirip siperle saldırmaya çalışıyorum gibi çok ortamı değiştiren şeylere gidebilirsin.
Siperle ve saldırmak iyiymiş bu arada.
Evet evet, işte onu diyorum ama normal bir büyü sisteminde bunu yapman çok zor. Yani şey, animate object falan gibi şeyler geliyor benim aklıma da, GM inisiyatifiyle onlar da çalışır o kadar büyük nesnelerde. Veya çok yüksek caster seviyelerinde çalışır. Ama Fate'in böyle bir avantajı var. Siperle hani siperi o koruma aspekt durumunu kaldırmakla kalmadın. Üstüne bir de şey yaptın. Kullanışlı bir aspekt haline getirdin senin tarafında.
Fate'in böyle bir avantajı var dedin ya. Zaten Fate'de aslında büyüyü oynamak istememizin ve Fate'de de büyünün en zor olmasının sebebi aynı şey. Hepsi evet. Bu. Çünkü biz Fate'de neden yapmak istiyoruz? Çünkü normalde bize hep büyülerin kuralları limitliyor ve Fate en limitlemeyeceği, en yaratıcı büyüleri uydurabileceğimiz sistem gibi duruyor her zaman. Sayın Arya Zencefil'in dediğine göre mage büyü sistemi de öyleymiş. Hı hı. Ama karşılığında şöyle bir sorun var. En iyi uyduran kazanır olmaması lazım. Ben öyle bir büyü yapıyorum ki işte şu şuradan giriyor, şuradan çıkıyor, şunu yapıyor. Tek büyüde 5 şeyi birden yaptım. Yok artık. Yani, yok ama artık, zaten evet. Yok artık dışında da. Yani bunun bir DC'sinin bir şeyinin olması gerekiyor. Zaten hep mesela Bending'de de aynı sorun vardı. Bizim Bending de bir büyü aslında. Büyük element büyütme.
Daha soft büyü sistemi sonuçta.
Sistemini bulamadığımız bir şeydi abi. Benim hayatımda oynattığım ilk campaign'lerden biri Avatar campaign'i denemiştim. D20 3.5 hatta. Pathfinder bile değil. Yani 3.5'a yazılmış bir fan yapımı Avatar sistemini D20 modernle kullanmayı deneyerek arkadaşlarıma Kıvanç'a falan hani o kadar artık yani böyle kulağından tutmak için denemiştim ve olmamıştı. Yani o
yani. Avatar ya şöyle zaten başka bir şeyden başka bir medyadan ürün
almak zaten zor.
Portlamaya çalışırken şey sorun oluyor. Dramatik ürünlerde sınırları hiçbir zaman tam belli değil ya. Çünkü ne dramatikse o gerçekleşiyor. Yani
ne yazık ki.
İşte aslında Fate'in çok iyi uyması lazım ama yani Fate'in de uyması için bir şey
uğraşmak gerekiyor işte.
Ya toolbox'ını iyi araçlarını iyi tanıyacaksın Fate'deki.
Evet ve zaman alan bir şey bu ve büyüde sonunda bulduk ve
evet şu an bizi tatmin edebilen yeterince bir sistem olduğuna inanıyoruz o şeydeki son FIBA'daki sistemin. Başka bir durumda Fate Condensed de bu şekilde yazılmış. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam Invoke veya Compel altında hatta Fate Core'dan önce de Invoke for Effect diye geçen bir olay var gene Fate'de. Şimdi şöyle tamam bu şeyler gerçek. Bu aspektler gerçek.
Ama ya adını söylemedim bu arada. Invoke for Effect değil onun adı.
Eski adı Invoke for Effect, yeni bir ismi Declare a Story Detail.
Teşekkür ederim.
Ama şöyle bir sorun var. Declare ve Story Detail şeyin bu Fate puanı kullanımlarının şeyi hani catch oldu. Yani biz burada compel yapabiliyoruz, invoke yapabiliyoruz. Bazı başka şeyler yaparken de buna Declare a Story Detail deyin gibi yapmışlar. Temel kullanımı ama şey gibi hani ben bunu tam düşünmedim ama karakterimin bunun yapmış olması veya ortamda böyle bir şeyin bulunmuş olması mantıklı olabilir ama GM koymadı bunu buraya. Ve ben bundan spesifik bir etki bekliyorum. Yani mesela biz şeyde dövüşüyoruz. Sanayi mahallesinde dövüşüyoruz. Belki yan taraftaki depolardan birinde yağ vardır. Hani çünkü ortama yağı koymak aslında büyük bir olay. Çünkü tamamen değiştiriyor şeyi. Dolayısıyla sen bunu bir fate puanı yaparak vererek yapabilirsin. Ne getirebilmek için konulmuş bir sistem bu. Ama bunu başka şeyler için de kullanabiliyorsun.
Bu birazcık şey gibi. Rule of Cool'un ihtiyaç duyduğu malzemeleri fate puanıyla yaratabiliyorsun gibi bir kullanım aslında.
Evet. Tam olarak öyle. Bunu ama işte şey olarak da kullanabiliyorsun. Büyü sistemleri konusunda araştırma yaparken genelde bunu kullandırtmaya itiyorlardı oyuncuları. Hani fate puanına bağlanmış olmasının Fantastic Fate'in temel nedenlerinden biri buradaki kullanıma bağlamış olmak. Çünkü senin kontrol ettiğin aspektlerin de ya benim işte köpeğim varsa yanımda yemini de taşıyorumdur. Çok makul bir kabul. Ama bu yemin işte şey de buradaki başka hayvanları da çağırmak için kullanabilirim. O kadar şey değil. O kadar direkt işin içerisinden çıkabileceğin bir şey değil. Varsayım değil. Yani bunu sağlamak için mesela veriyorsun Invoke for Effect'i.
Ya da şey var mesela oyunlarda hep yaşadığımız bir sorundur. Ben Fate'de bunu da aynı şekilde çözüyorum. Neyi? Backstory'imden bir detay var aslında. Oyuncu düşündü ama backstory'ini sonuçta günü gününü 24 yaşında karakterin her aşamasını yazmadı. Ya abi ben zaten hani şey söylememiştim belki de söyledim hatırlamıyorum ama benim şeyin tıp mezunu olduğunu düşünüyordum. Ya da işte şey pardon eski sevgilisi tıpçıydı. O yüzden böyle hep bira içtiğim bir doktor arkadaşım var ve şimdi sıkıştık gizli gizli hani hastaneye gitmeden bu kurşunu söktürmem gerekiyor ya. Onu çağıracağım. Zaten alkol arkadaşımdır. O söksün bu kurşunu. Ya. Şimdi, bu biraz abartı olabilir bazı durumlarda. Şimdi o kadar iyi bir örnek veremedim aslında ama bu kontak satılarak da yapılabilir. Direkt hayır da denebilir bu örnek. yok artık da denebilir yani. Ama tamam, bir fate puanı ver ve gerçekten böyle bir şeyin olsun. Yani özellikle de backstory'nin boşluklarını doldurmak için. Yani tam detay detay düşünmediğin şeyleri. Ya benim de, ben kaç sene Kansas'ta yaşadım. Kansas'ta da bir evim vardır. Ama bunu öylesine söylemek okey zaten. Bunun hikayede bir avantaj getireceği bir şey.
Oraya sığınabiliriz.
Mesela zombilerden kaçıyoruz ve Kansas'tayız şu anda. Eskiden oyun Kansas'ta başlamamıştı. Kansas'a geldik ve böyle bir durum oldu. Yani burada hani bunu Florida'da otururken demek başka. Ama tam Kansas'a girmişken demek başka ya.
Evet, evet.
Florida'da otururken fate puanı istemem. Var, tamam, devam et derim. Ama götün sıkıştığında, istediğinde ver o fate puanını oluyor biraz.
Evet ya,
bu da tam olarak bir declare story.
Evet, tam olarak declare story detail. Ya burada aslında yaptığın şey, ya bir senaryo teklif, yani bir sahne teklif ediyorsun GM'e, ya da bir aspect teklif ediyorsun. Hani şey olarak daha fate mekaniklerin nasıl bağdaştığını düşüneceksek. Ve bunu kullanmaktan kaçınmayın. Bu gerçekten bence fate'in en eğlenceli şeylerinden bir tanesi. Kullanım, fate puanı kullanımlarından bir tanesi.
Hatta benim fate'e ilk sevmemi sağlayan şey buydu. Çok basit bir şey. Daha önce anlattım bunu podcast'te. Şeyde Mert Thor'un Edge Runner oynuyoruz. Fate. Wizards of İstanbul'dayız. İşte bir karakter var. Kız. Kadın karakter. Yani bizim şey oynayan da kadın. Karakter de kadın. Ve karakterin lezbiyen olmasına karar vermişti. Kadın barman vardı. Sosyal şeyleri de iyi. Ya bu, ben bununla flörtleşmeyi deneyeceğim. Lezbiyen çıkar mı acaba, biseksüel veya lezbiyen diye bir fate puanı uzatmıştı. Yani çünkü olabilir, olmayabilir. Yani ve hani bunu öyle denk gelmiş olması için bir fate puanı harcamıştı ve öyle yani.
Bunu şey gibi de kullanabilirsiniz bu arada. Yarı compel gibi de kullanabilirsiniz. Mesela şey oldu. Ben ortamda büyük bir patlama yarattım. El bombası attım. Ve şurada hani şeyle aramızda, düşmanlarla aramızda bir vinç vardı. Ben patlamadan zarar görüp aramıza düşmüştür gibi şeyleri de bu Declare Story Detail'la aktif olarak kullanabilirsiniz bu arada. Bunu da ya, asıl açıkçası bunu söylemek için bu kadar hepsini anlattım.
Neyi söylemek için?
Bu yani aktif söyledim. Daha hani net etkileri olan olayları sahnede gerçekleştirmek için ve hani sizinle direkt ilgisi olmasa da hani kurguda bakınca işte bir patlama olur, araya bir şeyler çöker ve hani sahne değişir, bir dramatik bir olay ya. Bunu gerçekleştirmek için de bu Declare Story Detail'ı kullanabilirsiniz.
Sıradaki başlığını okuyorum ben senin chatimizdeki. Ne demeye çalıştığın hakkında en ufak bir fikrim yok.
Evet, okusana.
Boost as permissions eksi light.
Evet. Şunu demek istiyorum.
Bir kere şimdi, parantez niye eksi light?
Permission light çünkü o.
Ha.
Evet.
Eksi değil o tire.
Eksi değil o tire, aynen.
Light hyphen. Dışındakiler olarak düşünüyorum ben onu bir de.
Şöyle. Fate'de pek çok şeyi şeyde çok başarılı olduğunuzda, bazı durumlarda da denk geldiğinizde, mesela yanlış hatırlamıyorsam şey yaratmaya çalışırken, avantaj yaratmaya çalışırken denk gelince o aspekt zaten yoksa sahnede boost kazanıyordun. Aynı şekilde saldırıda da böyle bir durum var. Boost yaratıyorsun. Boostlar geçici aspektler aslında. Tek kullanımlık, kendi içerisinde free invoke'larıyla geliyorlar ve kullanır kullanmaz gidiyor. Bu anlık şeyleri anlatıyor. Anlık durumları, avantajları anlatıyor sadece. Ve şey için kullanılmıyorlar. Permission olarak veya başka aspect kullanımlarıyla işte invoke edilemiyor. Yani invoke edilebiliyorlar da şey edilemiyorlar. Compel edilemiyorlar mesela. Peki ben burada boostlar permission olarak kullanılamıyorsa boostları nasıl permission light olarak kullanabiliyorum? Çünkü gene Fate Core'un bir parçası bu biraz. Boostları kalıcı hale getirebiliyorsun. Avantaj yaratarak. Bu şöyle bir şey oluyor mesela. Ben işte, bana doğru saldırdılar. Ben savundum, çok başarılı oldum. Ve dengesini bozdum. Bana gelen saldırı dengesiz bir şekilde, saldıragan dengesiz bir şekilde geri sekti. Ben bunu kullanarak onun üzerine doğru yürüyüp yere ettiriyorum gibi bir avantaj yarattığımda, zaten avantaj yaratırken boost'umu harcayabiliyorum. Boost'umu harcamadığım durumda da bu boost yaratılan aspekte free kullanım, yani bedava kullanım olarak geliyor. Dolayısıyla ben yarattığım aspekte mesela çok başarılı olduysam normalde 2 bedava kullanım alıyorum. Ama boost'um vardıysa 3 bedava kullanım alıyorum. Bunu niçin söylüyorum? Kişiler veya işte taraflar üzerine yaratılan aspektler belki çok önemli gelmeyebilir. Ama ortamlar üzerine yaratılan aspektlerde bedava kullanımlar çok önemli. Çünkü ortam üzerine bedava kullanımın varsa yani çok geniş değişiklikler yapabiliyorsun. Ve aspekt senin kontrolünde olduğu için hani ev sahibi avantajını da sen ele geçirmiş oluyorsun. Boost as permission lighten olayı bu. Yani demem o ki boostları bu şekilde kullanmaktan kaçınmayın. Boostların şöyle bir avantajı var. Boostlar geldiğinde isim vermek zorunda değilsiniz. Kullanırken de söyleyebilirsiniz. Ama tabii burada biraz şeye geliyor iş. Fate'in kıvrak düşünme ve hani hazır cevap isim bulma, hazır cevap fırsat yakalama yeteneklerini oyuncunun test etmesine geliyor iş. Bu boostları ortamda direkt bariz olmayan aspektleri yaratmak için permission olarak kullanabildiğiniz anlamına geliyor.
Türkçe kurmaya çalış bu cümleyi tekrar.
Bu ama boost kelimesi ve permission.
Tamam, boost kalsın ama permission.
Tamam,
yani,
tamam.
Boostlar ortamda yeni aspektler oluşturmanıza izin verebilir. Bunu hani ona evet. Biraz önce anlattığımız şey. Hani orada permission deyince çok sanki bir terim söylüyormuşsun gibi. Aslında yani demeye çalıştığın şey şu. Hani bir boost'u yarattığınız için o bir sonraki Create an Adventures veya işte anlattığın diğer durumlarda bir şeyi yaratmanıza, bir şeyi oraya kalıcı koymanıza izin verebilir.
Evet. Yani
mesela
işte ormanlık bir alanda savaşıyoruz. Ve ben bana saldırana karşı boost kazandım ve hemen geri saldırıya geçip onu ortamdaki çalılara ittim. Şu anda çalılarla ilgili bir aspekt yarattım ortamda. Böyle bir çalı gibi bir şey bahsedilmiyordu. Ormandaydık sadece.
Ya da mesela şey olabilir. Hani daha roleplay'sel bir şey söylemek, yani savaş dışı bir şey söylemeye çalışayım. Diyelim ki bir şey yapmak, taşı kaldırmak için kaldıraç yapmaya çalışıyordunuz mağaranın kapısı. Tam tuttu, zar tam geldi Create an Advantage'ınız. Ve kaldıraç sadece bir boost olarak geldi. Sonuçta bu taşı kaldırmak için bu boost'u kullandığınızda bu taş kalktı aspektini yaratmak için aslında bunu kullanmış oluyorsunuz. Ama sadece artı 2 aldınız. Yani bu kadar basit, evet. Düşünebilirsiniz. Yani aslında Atakan'ın dediği şey ekstra komplike bir şey değil. Sadece boost'lar bir sonraki zarda yaratacağınız aspekte boost'un ismiyle beraber o anda uyduracağınız veya tasviriyle beraber sizin bir sonraki adımda yaratacağınız şeye sadece artı 2 vermek dışında temelini de oluşturabilir. Özellikle normalde yapılamayacak bir şeyse o temeli de oluşturabilir. Mesela zıplamakla ilgili aldığınız bir boost belki uçmanızı sağlayabilir. Uçma yeteneğini öğrenmek
ya,
için.
Yani şöyle mesela, olabilir mesela zıplamakla ilgili aldığınız bir boost şey olabilir. Hani tam zıplayamadın ama tutunacak bir yer fark ettiğin gibi boost alınabilir. Hani tutunacak bir yer boost'u. Sen daha sonra bunu belki bir şeyle
belki tırmanılamaz bir duvar, bu sayede tırmanılır olduğu aspektini koyarsın başkaları içinde.
Şeyle işte araştırmayla belki şey yaparsın. Ha, orada bir zıplama yeri var, burada bir zıplama yeri var, şurada bir zıplama yeri var. Siz öyle gidersiniz ya deyip bu duvarın tırmanılamaz olma şeyini, etkisini tamamen ortadan kaldırabiliyorsun mesela. Biraz bunlarla oynamak benim Fate oynarken çok hoşuma gidiyor.
Çok zaten şöyle bir şey var. Yani benim bu başta çok hani birazcık laf etmemin nedeni aslında çok bir şey söylemedim.
Evet.
Yani
evet.
Son 10 dakikadır aslında yani bir şeyler söyledin tabii ki ama bir şeyler söylemeseydin de aslında yapabildiğimiz bir şeyi daha net çizgilerini çiziyorsun ve bu çizgiler çizilmeden de kullanımı neredeyse aynı. Çok küçük bir fark var. Ve bu küçük bir farkı da zaten herkes anlamadı dinleyen. Hani o yüzden ben işte şey örneğini vermeye çalışıyorum. Mesela çünkü hani senin verdiğin ilk örneğe gidelim. Adama dengesini bozdu. Hani dövüşte bana saldırdı diye aldığım boost'u adamı çalılara itmek için kullanabilirim. Sen bunu şey olarak görüyorsun. Çalılara düştü aspektini yaratmak için bir permission olarak görüyorsun. Ama normal bir oyuncu diyebilir ki bu boost'u almasaydım da itebilirdim.
Ha evet, ben ama burada şeyi sağlıyorum işte.
Abi hayır, ya da bu boost zaten ben yani itmeyi denememe artı 2 vermiyor mu?
Evet, veriyor kesinlikle.
Tamam, ekstrası ne bu anlatmaya çalıştığın şeyde?
Ekstrası şu. Ortamda daha önce mesela çalılarla ilgili hiçbir şey söylemedik. Ve hani çalıları ben daha sonra...
Boost'u çalılara takıldı olarak uydurup aynen, sonra o çalıları kullanmaktan bahsediyorsun.
Aynen. Yani ben açıkçası şey üzerinden bahsediyorum. Çalılar üzerinde bir kontrole sahip olmaktan bahsediyorum. Kişiye direkt bir saldırıda bulunmak yerine.
O yüzden abi.
Ya onun için başkalarına da karşı kullanabilirsin bu çalılar üzerine oluşturduğun aspekte.
Tabii yani işte Boost'un ismini koyarken ekstra bir story detail ekliyorsun.
Evet.
Sıkıştırıyorsun aslında.
Evet, evet. Tam olarak bunu yapıyorum.
Tırmanma örneği daha iyi bir örnekti o yüzden.
Tırmanma örneği çok daha güzel bir örnekmiş gerçekten. Ya ama tırmanılamaz bir duvarsa zaten onu bulman lazım. Daha çok dik duvar gibi bir şey olması lazım. Yani dik duvara ya, karşı. Ha şurada şey var, girinti var.
Ben burada sıradaki konuya geçmeden önce araya sen konuşurken aklıma gelen bir konuyu sıkıştıracağım.
Tabii.
Sen dedin ya create an advantage sırasında ya var olan bir aspect oluyor buluyorsunuz ya da yeniden yaratıyorsunuz. Eğer yeniden yaratırken eşitlikte boost alıyorsunuz dedin ya.
Hı hı.
O sırada aklıma geldi. İnsanlar bence, ben de başta dahil olmak üzere, create an advantage'ın o iki kullanımı arasındaki farkı ya anlamıyorlar ya da öyle farklı anlıyorlar ki fate'in önemli bir kısmını kaçırıyorlar. Nasıl anlıyorlar evet, biliyor musun? Bu create an advantage'da yaratılan aspektleri GM'in önceden düşünmüş olduğu aspektleri bulmak olarak anlıyorlar. Bu bir parçası olmakla beraber bu işin küçük bir parçası aslında.
Evet.
Yani ve bu gerçekten benim çok yanlış anlaşıldığını gördüğüm bir şey.
Ve açıkçası oyuncu tarafından her zaman bariz de olmuyor. Çünkü bazen hani gizli bir aspekti keşfediyorsun, bazen yaratıyorsun ya. Hani
evet. Tam olarak mevzu aslında create an advantage aslında declare a story detail olarak kullanılabilen bir şey.
Evet.
Yani ve bizim D takımında aslında bunu sıklıkla yaptık. Hı-hı. Şimdi aklıma yani çok örnek gelmiyor direkt şeyde ama hani bunu hep yaptığımızı hatırlıyorum. Mesela GM dememiş olsa da abi hani kafedeyiz. GM kafeyle ilgili 3 tane aspekti dillendirdi. Dedi ki en ideal fate oynuyoruz, masaya yazdı. Dedi ki kafe az dolu. Kahvesi çok güzel. Tuvaleti pis.
Hı hı.
Diye aspektler koydu. Şimdi burada ama GM'in aklında belki mesela kahvelerin size servis edilecek kahvelerin zehirlendiğiyle ilgili hani ve bunu barista da bilmiyor. Bir gizli aspekt var GM'in aklında. Gizli aspekt böyle bir şey olabilir. Başka neden gizli bir aspekt olsun ki? Ya da şey olabilir, ne bileyim. Yani neyse, önemli değil. Hı. Abartmama gerek yok. Sizin İşte ya ben bir şey atıyorum, perception atıyorum ve bu kafede hani bir araştırma için lazım. Hı-hı. Bakıyorum var mı kafede bir kayıt alan kameralar. Şimdi kameralar gizli aspekt de olabilirdi.
Evet.
Ama kamera olmayabilirdi ve siz zırhınızı attıktan sonra GM hayır yok diyebilir gerçek bir D&D oyununda olduğu gibi.
Ve ama bu noktada da şey gibi hani gözleyen kamera yok gibi bir aspekt yaratmış olabilirsiniz mesela.
Aynen. Tersi de bir aspekt olmuş oluyor. Ama şeyde de düzünde ise aslında normalde oyunlarda olmayan yani bizim orada kameraya ihtiyacımız varsa bunu yapmamızın iki yolu var. Birincisi fate puanı verip create a story detail yapmak. Ama aslında bir perception şey atıp ne denir? Farkındalık atıp o kameraları fark etmek, o kamera aspektini GM düşünmediyse bile yaratmak oluyor. Mesela diyelim bir murder investigation yapıyoruz. Hatta Fate Core'da bunu extremely powerful ninja GM trick olarak da belirtiyor. Yani şey diyor. Hazır aspekt sahneyle ilgili hiçbir aspektiniz yoksa oyuncuların create an advantage yapmalarını teşvik edin diyor. Yani evet, evet. Sahneyi canlandırmak için. Yani burada şeyi unutmayın. Sahneye create an advantage'de gizli aspekt aramak zorunda değilsiniz. Yani kamera örneğimin kötü yanı gerçekten kameralar gizli bir aspekt olabilirdi. Ama gizli aspekt olmayacak şeyleri de yaratabilirsiniz bununla.
Evet, yani mesela şey gibi atıyorum o anda bir resim çizebilecek birine ihtiyacınız var. Ya burası guitar box değil mi? Kesin şurada kreatif kişiler laptoplarında not alıyordur falan diye bunu bulmaya çalışabilirsin mesela.
İşte ama bu story, create a story detail de olabilir.
Aynen bu aynı şekilde create a story detail de olabilir. Yani nasıl şey yapacağına bağlı, nasıl ele alacağına bağlı tamamen. Her zaman aspektler her zaman doğrudur bu tarafta. Şey istiyoruz, fate bu onu harcamamız gerekiyor bu tarafta ve arada bir skala var. Nasıl buraya varacağımıza.
Bir de şu hidden aspektlerle ilgili hemen çıkışta bir şey diyeceğim. Bizim Altınşehir'de en zorlandığımız konulardan biri normalde ve aslında ben bak aha önemli bir konuya daha giriyorum. Bir NPC ile tanıştığında onun main ana aspektini biliyorsun diye bir varsayım var ya Fate'in. GM'in bunu tasvire yedirmesi ve oyuncuların da anlamış gibi davranması hatta direkt belki de söylemesi gerekiyor ya GM'in.
Yani şey gibi yapıyor çünkü yani karakterin sahnedeki ana rolünü oyunculara söylüyorsun bunu ya tasvirle yapıyorsun ya da gerçekten aspektini yazıp masaya koyuyorsun gibi bir şekilde evet, yapıyor Fate
ya,
bunu.
Yani işte şey, tasvire yedirirsin oyuncu da tasvirin için hani biz şey diyoruz ya mesela bazen abi ortamı kalabalık tasvir etmiştin ben hani hiç create an advantage bile aşamasını pas geçip abi kalabalığa Fate puanı harcayıp saklanmamı artı 2 alıyorum diyebiliyoruz ya oynarken pratiklik açısından.
Evet.
DM'in tasvirlerini de NPC'lerin main high konseptini verdiğini varsayıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve secret aspektlerle ilgili bunu söylüyor. Mesela diyelim bir murder investigation ve tanıştığınız NPC'lerden biri sosyopatik serial killer. Bunu söylemeyin tabii ki.
Evet, evet.
Hani bir şeyin secret olmasını istiyorsanız da secret. Bunu farklı şekillerde işte farklı aspektleriyle, farklı tasvirleriyle çaktırmak zaten bunları anlamak oyunun bir parçası. Secret'le Vampire'da işte mesela Tougher Than He Looks ve Night Owl gibi iki aspekt yazmışlar. Ya, tamam mı?
Bunları ama işte şey yapman diye. Gerekiyor. Yaklaşık yani sahnedeki rolünü şey yapmak için eccentric billionaire diye bir mesela high concept yazıp daha sonra Millennial Vampire'a çevireceksin oyuncuları öğrendiğinde o high concept'i gibi bir şey yapman gerekiyor. Yani hani sahnedeki rolü high concept'i ya aslında. High concept'in en önemli belirttiği şey o.
Ama işte mesela sahnedeki rolü gizli katil olmadısıysa onu söylemiyorsun.
İşte söylemiyorsun onu diyorum ama sahnedeki oyunculara yansıtmak istediğin rol eksentrik milyoner ya mesela. Yani eksentrik milyoner diyorsun. Daha sonra şey olursa mesela belki de ilk o atıyorum vampir oluşunu kullanarak yarasaya dönüşüp kaçacağı anda şey olduğunu vampir olduğunu açığa çıkartıp kullanıp kaçıyorsun. Çok kısa bir aslında bu kadar detaylı aspektlere falan girdikten sonra ve boostların işte create an advantage'da kullanılmasına girdikten sonra çok kısa olduğunu umut ettiğim bir yer var. O da bedava kullanımlar. Bedava kullanımlarla Fate puanı yaklaşık aynı şeyi yapıyor arkadaşlar.
Bu. Bedava kullananların güzel yanı yarattığınızda unutmayın. Başkası da kullanabiliyor. Siz evet. Adamı yere düşürdüğünüz ve bu yere düşürmenin iki framework'u varsa takım arkadaşlarınız da bu framework'u kullanabiliyor. Bu Fate'in kombatının en eğlenceli evet. Yanı. Lütfen bu bunu şey unutmayın.
Burada, bu noktada şey diyor Fate. Hani eğer makulse ve yaratan kişi izin veriyorsa hani karşı çıkmıyorsa herkes kullanabilir bunu. Onun için şey yani şey özellikle ben sana veriyorum buna veriyorum gibi şeyler yapmanıza gerek olmuyor genelde.
Aynen yani tertemiz.
Evet.
Akıyor gidiyor yani.
Bir şey diyeceğim. Free invoke'ları compel'lerde kullanabilirsiniz. Ve free invoke'ları compel'lerde kullandığınızda ortada bir fate puanı el değiştirmediği için şey de olmuyor. Bir sonraki sahnedeki fate puanlarına da etki etmiyor. Ve free invoke'ları özellikle mental büyüler yaparken compel'lerde kullanmak çok eğlenceli olabilir. Tavsiye ederim. Yani mesela
wow, bu çok detaymış ama.
Evet. evet bunu da zaten şeyden öğrendim ben. Bu senin çevirdiğin Words of Power Fate şeyi vardı ya. Ek PDF'i vardı ya bir tane. Oradaki mental kullanım şeyleri, mental kontrol şeylerinden biriydi bu, önerilerinden biriydi. Orada şey yapıyordu mesela, işte enchantment büyüsü yapıyorsun. Enchantment büyüsü ilgili bir aspekt ekliyor şey diye. Büyülü kontrol altında falan diye artık hani onu o sahnede uydurursunuz. Ve üzerine bedava kullanım kazanıyorsun. Bu bedava kullanımla mesela şey, suggestion gibi kullanıyorsun bu bedava kullanımı. İsterse fate puanıyla reddediyor, isterse yapıyor. Bu kadar. Bunu normalde çünkü Fate'de bu kadar kontrol sağlamak başka bir karakter veya durum üzerine şey gerektiriyor. Hani mental savaş gerektiriyor. Yani istersen o şekilde de çözebilirsin. Ama çok net ve basit bir etkin olmasını istiyorsan özellikle büyülerde şey yapmak. İlgili bir aspekt yaratıp ya bedava kullanımıyla ya da şeyle Fate puanıyla bunu sağlamak da mümkün. En kötü bir Fate puanın olur yani.
Atakan, bu podcast'te benim yapmayı en sevdiğim favori şey ne?
Aha, bilmiyorum. Örnek var mı?
Senin yanlışını söylemek. Sen şey demiştin ya, ben şimdi Compelling ve Freeing Mock sayfasına geçmiştim. Fate Core kitabını önümde açık benim bunları konuşurken takip edebilmek için. Sen hazır geldin de ben gelmedim. Ama burada Compel'le ilgili bir şey okurken bir kutucuk var ve Compel'i kendi oyuncuna, takım arkadaşına yapmakla ilgili kural kısmında eski Fate oyunlarında bunun adını Invoking for Effect olarak görebilirsiniz demiş. Sen Invoking for Effect'te biraz önce Declare Story Detail'ın eski adı demiştin ama onun eski adıymış.
Öyle. Yok, Core'da da şey, adı şey Compel.
Hayır, Core'da Declare Story Detail diye başlık var.
Var mı? Okey. Tamam, kaçırmışım ben. Ben de ön araştırmasını tam yapmamışım o zaman. Ben sanki onu özellikle aradım bulamadım. Compel altında anlatıyorlardı gibi falan.
Spending Fate Point'in altında yapabileceğin 4 şeyden biri olarak Declare Story Detail var.
Okey, tamam. Özür dilerim. Core'da varmış.
Ve dediğim gibi favori şeylerimden biri Atakan'ın hatalarını yakalamak olduğu için az oluyor çünkü.
Teşekkürler. Neyse, yani demek istediğim oyuncuların da compel yapabileceğini unutmayın ve compeller sahne üzerinde daha büyük etkilere sahip olmanın yollarından bir tanesi ve bunlar için Patreon'a harcamanıza gerek yok. Eğer şey yaptıysanız, bir yerden bedava kullanım aldıysanız mesela avantaj yaratarak, bu avantaj yaratımlarını da Compel için kullanabilirsiniz. En kötü ihtimalle GM size bir Fate puanı verecek.
Compel dediği bela açmak arkadaşlar. Aynen. Orada sadece Türkçe bilenler için. Ya hiçbir şey çevirmeyip bir şunu çevirdiler ya.
Ya işte şöyle bir şey var. Kullanmak ve bela açmayı çevirdiler. Ve açıkçası bela açmak tam bütün kullanımlarını kapsamıyor. Onun için Compel deyip duruyor.
Invoke da aspektin tüm. Yani kullanmak çok genel bir şey.
Evet.
Başka şeylere de kullanmak. Yani invoke'la compel'e iki ayrı terim istiyoruz aslında.
Evet.
Bunu söylesek mi canım?
Olabilir. Gerçekten söyleyebiliriz. Ama şey ya, iki ayrı terimden kastığınız şey değil mi? Kullanmak çok genel, onun için başka bir şey lazım kullanmak evet. Yerine.
Ben geçen Fibon'un dokümanını oluştururken onun kullanmak olduğunu fark etmedim ya.
Hı-hı. Evet. Ama şey yapmıyorsun zaten. Türkçesini okurken de yani dikkatli okumazsan bunun bir terim olduğunu anlamıyorsun çünkü cümlenin içine çok iyi karışıyor. Ondan sonra bir şey var. Benim de açıkçası az kullandığım ve daha fazla kullanmak istediğim 3 farklı conflict resolution, yani nedir? Çatışma çözme seçeneği var Fate. Encounter seçeneği var aynen Fate'de. Şeyi biliyorsunuz, conflict zaten dövüş. Hani en ağır olanı, en belki daha az kullanılması gerekeni bunlar arasında. Ki bu konuda hani ben de bunu böyle yapmamalıyım diyorum şu noktada. Bir tanesi challenge. Challenge şey gibi aslında bu Year Zero Engine'da yaptığımız bir group challenge mıydı? Extended Trouble mıydı? Extended Trouble diye
Extended.
Bir şey. Biraz ona benziyor. Temelde ortada yapılması gereken bir grup zorluk var veya büyük bir, hani tek hareketle çözülmeyecek. Ve belki 2, belki 3, belki 4 skill check'le çözülecek bir sorun var. Ve herkes bu sorunu çözmek için kendi yetenekleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Belki sadece arkadaşına yardım etmek bunlardan bir tanesi. Yani şey, çok basit bir sistem aslında. Şey yaparsan, işte çok başarılı olursan 2 başarı kazanıyorsun. Şey yaparsan, çok başarısız olursan bir tane başarıyı negate ediyorsun gibi bir durum var yaptığın şeyde. Bunu kullanmayı unutmayın.
Bunu Fate sistemleri çok deniyor. Benim onunla bir şikayetim var. Blades in the Dark okuyorum ya ben şu anda. Orada bunun daha da ilerisi var. Bir şey, task çarkı diye. Onu ileride konuşuruz. O başka bir konu ama ben bu kuralı olayı çok mekanikleştirdiğini düşünüyorum. Çünkü aslında bunu ayrı ayrı skill checkler olarak anlatmanın alternatifi ya bu. Onun daha kurallaşmış hali. Mesela Extended Trouble benim şeyde bence olayı çok mekanikleştiriyordu. Oyundan bir koparıyordu bizi. Evet. Tales from the Loop'ta. Ve bu challenge'lar da benzer bir şekilde. Yani bunu çok arka planda çalıştırmak gerekiyor. Belki oyunculara çalıştırdığını söylediğin anda, çünkü herkes bir şey yapmayı deniyor. Hı-hı. Ama herkes bir şey yapmayı denemezse de olmuyor. Yani Pathfinder'daki chase problemiyle aynı problem. Yani arka arkaya olan bir sürü şeyi nasıl tasvir edeceksin? Ya bu, bilmiyorum, ben challenge'ların mantığını anlıyorum. Hani kuralda mantıklılar, kurallı olarak beğeniyorum, ama oyunda daha doğru düzgün kullanmayı öğrenemedim. Tales from the Loop'ta da öğrenemedim. Bence şeyde de sırıtıyor. Mesela Traveler'daki chaining de aynı mantık aslında, ama orada hı-hı, sadece son çeke hazırlık yapıyorsun.
Aynen.
Burada şey var, son çeke izin de alıyorsun aslında. Ara step'i kaçırırsan son çeki yapamayabilirsin bazı challenge'larda.
Challenge'ların genel olayı şey ama ya, hani hepsi aynı anda yapılıyor. Yani şey değil aslında. Hepsi, bütün çekler i̇şte, atılıyor.
Extended Trouble'la aynı mantık.
Aynen. Ya bir yani, cutscene giriyor gibi aslında. Quick Time Event işte, giriyor.
Quick Time Event giriyor ve hani bazen bu eventlerde bazı oyuncular bir şey yapamayacak durumda oluyor. Ve bir şey yapamayacak durumda olduklarında ise oyunun mekanik manasında gerisinde kalmışız gibi hissettiriyor oyunculara. Hı-hı. Ve GM de bir şey yapıyor. Ve hani ne yapsam yani bir şey yapmam, aksiyon, hani bir hakkım var. Özellikle Tales from the Loop'ta hani herkes bir şey yapacak ya.
Hı-hı.
Bulamadığında oyuncu oyun duruyor, ne yapabilirim diye düşünürken falan, ve tıkayabilen şeyler, bence dikkatli olmak lazım bunları kullanırken.
Ya burada şey önerisi var, teamwork edebilir eğer bir karakterin hani direkt yapacağı bir şey yoksa, yardım edebilir sadece, ama bu sefer de şey oluyor biraz, yardım ettiği kişinin çok başarılı olmasına bir baskı yaratıyor bu, sadece artı bir veriyor ya şey, yardım etmek.
Ya işte evet, genel olarak şey, o anda doğal olarak hakkında bir şey gelmeyen oyuncu olduğu anda tıkanıyor bu sistem.
Evet, evet, kesinlikle katılıyorum. Ama ben gene de daha fazla kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Ben biraz fazla encounter'a kaydım gibi geliyor kendi oynatımlarımda. Yani encounter'dan kastım konflikte kaydım gibi geliyor. Bazen de şeydir çünkü, konflikti gibi gözükse de aslında challenge'dır.
Bazen de sadece skill check'tir.
Bazen de tek bir skill check'tir, evet.
Yani namı diğer overcome.
Overcome, aynen.
Bundan dışında contest var bir de. Contest gerçekten ama az kullanılacak bir şey.
Evet. Ama geri gelince çok güzel oluyor bence. Şey olmak yerine, hani belli bir şeyi yaptınız mı'dan ziyade ne kadar hızlı yaptığınızı zorlamak için. Buna benzer bir şey şeyde kullanmıştım mesela, sizin o trafikte yön bulmaya çalışma sahnenizde D takımında. Bu da iki tarafın birbirini evet, hadi şey yapmayalım, kanlı bıçakla dövüşelim değil, ama kim diğerinden önce bir yere vuracak, kim diğerinden önce bir şey yapacak yarışması için kullanılan bir sistem. Yaklaşık olarak aynı şey oluşuyor. İki tarafta ne yapacaklarını seçiyorlar, ilgili zarlar atılıyor,
yüksek atan kazanıyor,
yüksek ama atan victory alıyor, işte şey yaparsa, çok başarılı olursa iki victory alıyor.
3 victory olanla kazanır gibi bir kural koyuyorsun ortaya. 3 mü 5 mi 8 mi?
Ya bu contest'i modifiye edebilirsin. 3 olur 5 olur. Çok önemli değil.
Ya 3 diyor kuralın kendisi de. Hani hardcore bold yazmışlar. 3 evet, olan kazansın diye, ki severiz ama 3 olmasını, konu o değil yani, değişebilir evet, tabii.
Denklik durumunda şöyle ilginç bir şey var. Olayı değiştiren yeni bir şey olur.
Hani... İşte zaten bu kuralın en ilginç yanı o. Yani başka türlü bu kural hiçbir şey katmıyor aslında oyuna. Evet. Ama şey var, hani yarışmada bir denklik o anı olduysa, hani bu bir sahne olmaz, fate, narratif bir sistem ve bu sahne niye yaşandı, bu zarlar niye atıldı, iki taraftan biri öne geçmediyse o zaman ilginç bir şey oldu.
Evet.
Gibi bir tersten bir yaklaşımla yazılmış bu kural.
Evet evet, yani belki de şey oldu, birden düğün konvoyu girdi aralarına. İşte of, bir yere yarış yapıyorsun. Yarış yaparak hızlı gitmeye çalışıyorsan. Konflikleri bu, zaten konuştuk. Aynen.
Bu C şey aliterasyonların üçüncüsü de konflik. Konflik bildiğiniz combat. Yani oynadığımız şey.
Şey gibi olmasına dikkat etmenizi rica ediyorum. Her zaman fiziksel bir dövüş olmak zorunda değil. Mental bir dövüş de olabilir bu. Ama mental dövüşse şeyin, hani kimin ne için dövüştüğünü ve kimin neyi kontrol etmeye çalıştığına dikkat edin. Çünkü mental dövüşte bu net olmuyor. İşte uzun uzun tartıştık da ne oldu şimdi gibi bir yere varabiliyor. Bu noktada hani ne için tartıştığınızı konflikte girerken söyleyin. Mesela işte şey olabilir. Birini ikna etmeye çalışıyorsun. Ama işte çok güçlü argümanlarla gelmen gerekiyor ikna etmek için. İşte şey yapıyorsun, önceden hazırlığını yapıp argümanı sunuyorsun. O şöyle savuşturuyor, böyle savuşturuyor. Sonunda mental stres aldı, mental stresi bitirdi. Ne oluyor şimdi? Kabul etti. Yani neydi istediğimiz şey? Bunun çok net bir şekilde belli olması lazım. Bu şey olabilir, bir kişiyi bir aksiyonu almaya, ikna etmeye çalışmak olabilir. Genelde bu olur bu arada. Veya şey olabilir, bir bilgiyi size vermeye ikna etmek olabilir. Genelde oyunda bu da olur aynı şekilde.
Ya da benim Cyberpunk Fibos'unda düşünüp kullanmadığım aslında netrunning'le ilgili böyle ilginç fikirlerim var. Bir ara umarım açıklayacağım.
Ama yani şey, konfliktin dövüşte ne olduğu yaklaşık olarak belli ama mental konfliktlerde hedefin ve iki tarafın da neden neyi istediğinin çok net bir şekilde belli olması gerekiyor. Bu noktada şeye geleceğim. Concession.
Konfliktin doğal sonucu.
Aynen.
Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu biliyor musun? Konu listesine baktım. Aa, Atakan concede yazmamış. Aslında tam bunun üstüne concede konuşmak gerekiyor dedim. Sonra listeye tekrar baktım ve concession olarak yazdığını gördüm. Atakan senden nefret ediyorum. Hani niye onu öyle yazdın? Neyse devam edelim.
Anlatmak ister misin concession'ı?
Ya hayır istemem. Concede ediyorum ve concede'in kuralı olarak bunu sen anlatacaksın. Tamam. Kabul ediyor musun?
Kabul ediyorum. Ya concession aslında uzayan dövüşleri bitirmek için bir hızlı bir kural, hızlı bir
herhangi yol. Bir dövüşü, uzayan değil aslında.
Yani. Herhangi bir dövüşü bitirmek için. Ya yani bu tactical concession da olabilir. Gerçekten kaybediyoruz ve bari kaçalım gibi şeyler de olabilir. Şey de olabilir. Ya tamam artık kazanacaksınız deyip biraz GM'e bırakıyor. Bu GM'in concede etmesi gerekiyor.
Ben burada ilginç bir kural vermek istiyorum. Hı-hı. Anlatmadan önce. Veya bir skill check sonucu karşı tarafa concede teklif edebilirsiniz. Mesela intimidate atıp etrafınız sarıldı teslim olun. Demek aslında karşıya in-game bir concede teklif etmek.
Concession'la ilgili şöyle bir şey var. Zar atıldıktan sonra concede edemiyorsun. Bunu biliyor muydun?
Nasıl yani zaten?
Yani mesela ben şey yaptım. Bana biri saldırıyor. Ben bu anda...
O çözümlenmeden.
Aynen.
Çözümlenmeden edemiyorsun aynen.
Aynen. Yani bir şey, biri saldırıyor diye hani saldırıldığı söylendi. Konsid edebiliyorum. Ama işte şey yapıldı. Ben buradan 7 hasar aldım. İşte bunu şeye koyamıyorum. Konsekunsa koyamıyorum. Stres alamıyorum. Bu noktada konsid edemiyorsun. Çünkü zaten evet. Kaybettim.
Evet. Yok ben zaten hani ben bir an benim intimidate örneğime itiraz ediyorsun sandığım zardan sonra hayır. Yani intimidate'in aynen. Sonucu olarak concede teklif edebilirsin. Ne demek istediğini anladım.
Evet evet. Ya, yani tabii.
O event resolve olması gerekiyor.
Ya concede ederken şey yapabilirsiniz. Biraz tartışılabilir. Ve hani iki tarafı da ne olacağı belline bir karar vermek gerekiyor. Genelde concede eden taraf bazı şeylerden feragat ediyor oluyor çünkü. Şey gibi işte hani belki bir şey almaya çalışıyordunuz dövüştüğünüz kişiden. O şeyi bırakıp kaçıyor gibi genelde concede'ler kullanılıyor. Belki de siz dövülüyorsunuz. Taşıdığınız her şeyi bırakıp kaçıyorsunuz veya işte kaçtığınız için kaçtığınız duyuluyor. Belki sizin bir hani ününüz var. Dolayısıyla daha abstrakt bir sonuç da olabilir bu. Bunu kullanmayı unutmayın. Çünkü özellikle D&D dövüşünden geliyorsanız yani de concession diye bir şey çok fiziksel olarak var. Şey olarak yok, abstrakt olarak yok buradaki gibi. Ve concede etmenin bir şeyi de var. Bir size aslında concede etmeye iten bir şey de var oyunda. Bir fate puanı kazanıyorsunuz. Ve her consequence için, aldığınız her consequence için birer tane daha fate puanı kazanıyorsunuz concede edince.
Ya bu şey için işte gene farklı hani Fate'in amaçlarından biri standart narratifteki şeyleri RPG medyumunda yoksa oraya taşımak ya. Hı hı. Büyüde konuştuğumuz konu mesela. Bu da onu yaratıyor. Normalde concede aslında çoğu narratifte hani filmlerde falan özellikle dövüşün doğal sonucu bu. Birinin ölmesiyle bitmiyor genelde önemli dövüşler. Villain'ın işte bir kaçacaksa bile bir zarar verip kaçmasıyla ya da bir şey yapması. Hani kazandığı kombatta mesela ana karakteri öldürmez de bir sonuç antasfer eder falan gibi şeyler için. Ya da D&D'de bir partinin banditlerin partiyi yakalayıp hapse atması hani kafese koymasını oynamak çok zordur. Çünkü oyuncular bunun olacağını karakterlerini öldürmeyi tercih ederler.
Evet.
Buna teşvik ediyor ve bu şöyle bir şey var. Normalde oyuncu egosunu özellikle de bence şu senin dediğin Fate puanı ödülü de özellikle bunun için konmuş. Çünkü klasik RPG'lerden geliyorsanız bunu GM size teklif ettiğinde bile yapmak istemeyeceksiniz. Burada şöyle bir havuç var. Ama 3 Fate puanı alacaksın bak. Bak. Evet. Hem mild cons 2 tane mild consequence saldın. Sen bedeni 5 adamsın. Bak 1 artı 2'den 3. 3 fate puanı alacak. Hadi gel.
Evet, fate puanını da hani hemen bir sonraki sahnede yeni hazırlıkları
kaçmak için kullanırsın. Bak vallahi kaçmak için kullanırsın. Ben seni bir kelepçeliyim. Seni bir ben hapse atayım. Sonra kaçmak için kullanırsın o fate puanları. Söz veriyorum sana. Falan şeklinde. Ve bu da dediğim gibi daha başka oyunlarda tasvir edemediğiniz şeyleri hikaye detaylarını yapabilmenizi sağlıyor bence. En önemli etkisi bu.
Evet.
Ve burada da yaptığın şöyle çok ilginç bir şey var. Aslında kendi karakterinin Fate'de kendi karakterinin narratif kontrolü sadece sendedir. Komperler dışında. Burada aslında Fate karakterinin narratif kontrolünü GM'e vermiş oluyorsun. Şey karakterin.
Şeyde Concession'da tam vermiyorsun işte. Concession'da beraber tam o aslında ikinci parçası bunun.
Evet, doğru. Senin yazdığın nota zaten.
Şimdi. Evet. Concession'da tam olarak vermiyorsun. Beraber hala senin istediğin bazı noktaya çekilebilir şeyler. Burada yaşanacak olaylar. Asıl kaybedince veriyorsun. Yani.
Tabii. Kaybetmek zaten. Burada şey var. Hani evet birazcık kontrol var. Ama burada birazcık yani sonuçta oyuncular da burada ısrarcı olursa. Yani villain sizi dövdü. Siz kaçarken sizden bir trofi alacak. Senin ödüllü büyülü aile kılıcını alacak diyor Diyan. Tamam mı mesela?
Evet.
Sen hayır dedin. O zaman aile kılıcını almadıysa da senin büyülü pelerini tutacak, çekecek. Senin o işte görünmezlik yapan pelerini kaybedeceksin. Oyuncu hayır onu da vermek istemiyorum. Bana ne yapıyorsa o zaman dövüş devam ediyor. Yani.
Evet.
Oyuncunun da burada birazcık iyi bir hikaye yazmayı istemesi gerekiyor.
Evet.
Zaten Fate'in genel olarak hani daha narratif bir sistem olduğu için oyuncunun mançkinlikte değil daha iyi bir hikaye yazmak istemesi, motivasyonu olması daha önemli hale geliyor.
Evet ama Fate'in zaten biraz kabulüyor.
Aynen.
Her noktada kabulüyor. Ya burada biraz açıkçası orta seviye ve biraz da gelişmiş konuları konuştuk. Biraz gelişmişten ortaya doğru çıktık aslında. Benim asıl konuşmak istediğim şeyler gerçekten bu işte bedava kullanım meseleleri ve şeyler boostların aslında bir yandan da aspektlere yol açabileceğiydi. Çünkü şeyleri özellikle bu büyü sistemlerini araştırırken bunların çok esnek bir şekilde kullanılabilmesi gerektiğini gördüm. Bu karmaşık etkilere yol açabilmeleri için. Yani Fate tam bize şey yapmıyor ya. Hani basit bir oyun, modern bir oyun oynamak için yeterli aracımız var Fate'de olduğu şekliyle. Ama şeylere karar vermemiz gerekiyor. Daha farklı settinglerde oyun oynarken, farklı kabullere sahip settinglerde oyun oynarken neyin ne olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Ve bunu yaparken de elimizdeki araçların ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Onun için size bunlardan bahsettik bu bölümde. Umarım ilginizi çekmiştir. Son Fibo'ya lütfen bakın.
Şeyi unutmamak lazım. Fate, yani Minecraft'la ilgili çok uzun süre bir tartışma döndü.
Oyun mudur, oyuncak
mı? Minecraft oyun mudur, şey midir, oyuncak mıdır? Fate de sistem midir, değil midir? Sistemdir bu arada. Ama her an yani oynarken sistemin sadece şey hani kısa bir sistem veya kolay bir sistem de değil. Öğrenerek, gelişerek, adapte ederek, modifiye ederek geliştirdiğiniz bir sistem. Bunları yapmaktan çekinmeyin. Fibolların ruhu da bu zaten. Veya işte hani aman Fate'in büyü sistemi yok işte Fate oynanmıyor değil ya da Cyberpunk sibernetik yok oynanmıyor değil, tam tersi bunun üstüne çalışıp şey yapıp yeni kurallar keşfedip veya var olan kuralları nasıl, çünkü bunlar çok abstrakt kurallar, bunları hikaye kısmına nasıl indireceğinizi, hikayesini nasıl anlatacağınızı sizin karar vermeniz ve buna göre oynamanız gerekiyor. Bunu yaparsanız Fate'le çok fazla şey oynanabiliyor gerçekten ve hani iyi bir Fate diye mi olduğunuz zaman şeyden kaçınabiliyorsunuz. Ya Avatar oynayacağız. Avatar'ın da Kickstarter'da yeni sistemi çıkmış, ona mı baksak deyip 300 sayfa sistem öğrenmek yerine ya ben bunu Fate'le oynatırım
Ya işte ne yapmak istediğine bağlı biraz.
Bazen gidip avatar sisteminle oynamak isteyeceksiniz. Yanlış anlamayın. Ben hani her şeyi tek bir sistemle oynamak demiyorum ama ya mesela Yüzüklerin Efendisi oynayacaksanız en iyi ya da vampir oynayacaksanız en iyi WoW'da. Yüzüklerin Efendisi işte, oynayacaksanız en iyi One Ring'de bence ama.
Biraz şey ne kadar oyununa girmek istiyorsun, ne kadar hikayeyi oynayıp bırakmak istiyorsun. Yani Fate'in biraz şey olması, one shot sistem olarak öne çıkmasının sebeplerinden biri o sanki. Böyle hani orta detaylı bir setting'e rahatça girebiliyorsun Fate'le ve herkes Fate biliyorsa rahatça girip çıkıyorsun ve eğleniyorsun ve bitiyor.
Yani bir hikaye anlatıp bir kısa veya uzun bir hikaye anlatıp çıkıyorsun ama hani o oyunu oynamış olmak, hani onun mekaniklerini hissetmek istiyorsanız Fate bir yerden sonra az gelme, ya az gelmek değil.
Amacı o değil zaten.
Amacı o değil. Aynen. Hı-hı. Yani size bunu söz vermiyor ya zaten.
Çünkü
yani.
Bir yandan
Fate her oyunu oynayabilir. Çok pardon. Fate her oyunu oynayabilirsiniz gibi bir iddiası yok aslında. Hı-hı. Fate her hikayeyi anlatabilirsiniz gibi bir iddiası.
Yani
bu nüans önemli.
Şeyi demek istiyorum. Yani şeyin de ayrı bir zevki var çünkü. Avatar kitabını alıp da işte bending'i şöyle yapmışlar ve falan.
Kesinlikle.
Yeteneği seçince şöyle şöyle bending'ler yapabiliyorsun. Ne kadar cool demenin de ayrı bir zevki var.
Ya da bazen mekanikten de zevk alabilirsin. Yani bazen Pathfinder 1'e oynayıp o artı 2'leri artı 3'leri toplayıp o feat'i alıp o item'i alıp o bonus'u stackleyip o Dimin 35 acesini geçmenin ayrı bir zevki var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani,
ejderha sololamak diye bir şey var bu oyun dünyasında.
Ya o bambaşka bir zevk. Benim için hala en sevdiğim sistem Pathfinder 1'e. Yani 1,5 yıldır oynamasam da. Yani o bambaşka bir şey. Ama işte Fate dedi anlatmaya çalıştığımız şey. Hani bu Advanced Fate'in sonuna da bence bu disclaimer'ı geçmek önemliydi.
Evet. Ayrıca Dream Realm Storytellers'ı lütfen gidip bir araştırın.
Evet.
Twilant settingini yazan ve bizim de sponsorlarımız olan ekip. Zaten bahsettik yakında, ama podcast'in sonunda bir daha bahsetmek istedim.
Öyle. Aynen. O bakalım Ege'nin macerası nasıl olacak. Hadi bakalım. Evet. O zaman
görüşmek üzere.
Görüşürüz arkadaşlar.